Üçüncü bölümle birlikte derine çıkma sıklığımızı arttırmaya çalışacağız. Düşünme gücümüzü arttırarak doğru bildiğimiz pek çok şeyin yanlışlandığının ağırlığını hücrelerimizde hissetmeye devam edeceğiz. Eğer sıradan bir okur olmaktan çok fikre ve düşünceye talipsek kitaplar taleplerimizi karşılayacaktır. İnsan her daim talebedir. Üç mesele İsmet Özel'in en tunturaklı eseri sayılır. Düşüncelerini ideolog iddiasıyla sıraladığı sistematik sayılabilecek bir metindir. İsmet Özel toplumun doğru bildiği yanlışları ifşa etme konusunda bir sütun gibi ölümünün farkında olan eşrefi mahluk için kendinden yakın düşman bulunmaz. Yaşamın kısalığı ve yeniden geri alınamayışı bize hayatın çok ciddiye alınması gereken bir şey olduğunu gösteriyor. Üç mesele de bu ciddiyetin en önemli parçalarından birisi. Dünya insanın aklını çelmek içindir diyor İsmet Özel. Dolayısıyla dünya insan içindir ama insan dünya için değildir. Bir insan kendi sahiciliğinin deliline ulaşabilir mi? Kendisini ihata edebilir mi? Descartes'in kogitosundan yola çıkarsak. Bu ancak ölümle mükemmelliğe erişir. Yaşarken farkındalığı yükseltmekse yaşarken ölmektir. Yaşayan ölüye dönmekse insanın kendi hesabını hiç açmaması demektir. Özellikle Müslüman zihninin teknik, medeniyet ve yabancılaşma karşısında durduğu yeri iyi bellemesi adına eser hakkıyla okunmaya değerdir. Hannah Arendt insanlık durumunda başlangıcın felsefesini yapar. Bu bir nevi Heidegger'in ölümün yükseltilişine karşı yaşamla bir itiraz gibidir. Ona göre insan ne olursa olsun başlama kapasitesine sahiptir. The condition of man bir yerde, the human condition bir yerdedir. Yani Lewis Mumford'un eserini kastediyorum. Mumford için bu potansiyel bir anlam krizine ya da anlam arayışına dönüşmüşken Arendt için başlangıcın felsefesidir ve bir imkan aranır. Arendt burada emeği, işi ve eğilimi bir yerde tartışırken iktidarı, şiddeti ve kuvveti de ayrı yerde tartışmıştır ve etimolojik bir serüven yaşatır bize. İşte labor'lar, work'ler, activity'ler, biyolojik yaşam, emek, işte maişet, nesnelerin inşasına mütakip iş, ayrılığımızı ilan eden eylemlerden bahseder. Yaşamak çalışmak mıdır yoksa boş zaman mı? Hepsini dengede vasat seviyede tutmak en iyisidir ona göre. Lakin modern yaşam insanın haysiyetine saldırdığı için bu mümkün görünmemiştir. Hannah Arendt klasik bir eleştiri getiriyor çağına. Temel meselesi toplumsal yaşama pratik bir hayat öngörürken nasıl yabancılaştığımızdır. Edward Said'in şarkiyatçılık eseri kendi aleminde aşılamaz yerde duruyor. Aslında Müslüman zihin için böyle bir kitabı 1978'e kadar beklemek büyük bir ayıptır. Bu kitap büyük bir kitaptır çünkü kavram kurmuştur. Batının teyakkuzuna karşı sığınma makamı olmuştur. Batının dilsel manadaki retorik sahasına ve pratik manadaki sömürgeci tutumuna en net karşı çıkıştır. Fakat Müslüman zihni ilerlemecilik ile kirlenmiş, bilim ve teknolojiyle o kadar kör olmuştur ki aşağıya bakmaktan bir gökyüzü olduğunun farkına asla varamamıştır. Şarkiyatçılık, Batının Müslüman zihnini oranlayan ve ölçen aklıyla mağlup etmesinin acılı hikayesini anlatır. Napolyon'un da yinelediği o mitik hikayeye dönüşün bir acısıdır aynı zamanda. Durduğu yeri itibariyle farklı bir minvalde de olsa Batı'nın retorik dünyası daha da ileri gidersek inancı ve değerlerine savaş açan bir düşünürdür. Nietzsche. Kendisinin dışına çıkarak kendilik bilincini en derinden sarsan bir iç çekiştir. O bir hakikat arayıcısı olarak zamanını sorgulamış, her gün ayaklarının altından kayan zemine isyan etmiştir. Herkes bir gün ona dönmek zorunda kalacaktır. Denildiği gibi bazıları öldükten sonra doğarlar. Tam da onun kişiliğine uygun düşen bir söz. Deccal, 1000 yıllık labirentten çıkış yolunun modern insan tarafından gösterilemeyeceğini iddia ederek başlıyor. Sonunda da insanın baştan alması gerekliliğine vurgu yaparak bitiriyor. Cemil Meriç ilk gözümüzü açanlardan. Tenkidi, entelijansiyayı, tercümanlığın manasını, edebiyat eleştirisini ve daha nicesini onun kitaplarına ve hür tefekkürüne borçluyuz. Kavramlarla ilk karşılaşmamızı o sağladı. Bu nedenle bu ülke Cemil Meriç'e borçlu olacak her zaman. Artık mağaranın içi de dışı da birdir. Onun da dediği gibi. Kazançlar kayıptır. Mağaradakiler Platon'dan beri mustaripler. Gözümüzü açık tutacağız ama güneş onu da alıp götürecek. O zaman vicdanımıza müracaat etme zamanı. Biz de mağara metaforunu hatırlayalım bu kitabı okumadan her daim. Şöyle diyor Platon. Bir mağara düşün dostum. Girişi boydan boya gün ışığına açık bir yeraltı mağarası. İnsanlar düşün bu mağarada. Çocukluktan beri zincire vurulmuş hepsi. Ne yerlerinden kıpırdamaları ne başlarını çevirmeleri kabil. Yalnız karşılarını görüyorlar. Işık arkalarından geliyor. Uzaktan, tepede yakılan bir ateşten. Ateşle aralarında bir yol var. Yol boyunca alçak bir duvar. Göz bağcıları seyircilerden ayıran setleri bilirsin. Üzerlerinde kuklalarını sergilerler. Öyle bir duvar işte. Ve insanlar düşün ellerinde eşyalar. Tahtadan, taştan, insan veya hayvan heykelcikleri. Boy boy, biçim biçim. İnsanlar duvar boyunca yürümektedirler. Kimi konuşarak, kimi susarak. Garip bir tablo diyeceksin. Hele esirler bir daha da garip. Doğru ama boyu başlarını çeviremeyecek. Kendileri de arkadaşların da arkalarından geçen nesneleri de duvara vuran gölgelerinden izleyecekler. Şimdi de mağaranın yankılandığını düşün. Dışarıdan biri konuştu mu, esirler gölgelerin konuştuğunu sanır, öyle değil mi? Kısaca onlar için tek gerçek var: gölgeler. Tutalım ki zincirlerini çözdük esirlerin, onları vehimlerinden kurtardık. Ne olurdu dersin? Anlatayım. Ayağa kalkmaya, başını çevirmeye, yürümeye ve ışığa bakmaya zorlanan esir bunları yaparken acı duyardı. Gözleri kamaşır, gölgelerini görmeye alıştığı cisimleri tanıyamazdı. Biri ona ömür boyu gördüklerin hayaldi, şimdi gerçekle karşı karşıyasın diyecek olsa, sonra da eşyaları bir bir gösterse, bunlar nedir diye sorsa şaşırıp kalır. Mağarada gördüklerini şimdi gösterilenlerden çok daha gerçek sanırdı. Bir de düşün ki tutsağı mağaradan çıkarıp dik bir patikadan güneşin aydınlattığı bölgelere sürükledik. Bağırdı, yanıp yakıldı, öfkelendi. Kulak asmadık. Gün ışığına yaklaştıkça gözleri daha da çok kamaştı. Hiçbirini seçemez oldu gerçek nesnelerin. Sonra yavaş yavaş alıştı aydınlığa. Önce gölgeleri fark etti. Arkasından insanların ve cisimlerin suya vuran akislerini. Akşam olunca göğe çevirdi bakışlarını. Ayı gördü, yıldızları gördü. Zamanla güneşin sulardaki aksine bakabildi. Nihayet gökteki güneşe çevirdi gözlerini ve düşünmeye başladı. Ona öyle geldi ki mevsimleri de, yılları da güneş yaratıyor. Görünen dünyanın yöneticisi o. Esirlerin mağarada gördükleri ne varsa onun eseri. Ve eski günlerini hatırladı. Ne kadar yanlış anlamışlardı bilgeliği. Mutluydu şimdi. Mağarada kalan arkadaşlarına acıyordu. Eski hayatına, eski vehimlerine dönmemek için her çileye katlanabilirdi.